Öncelikle webinarımıza hoş geldiniz. Tekrar herkese hoş geldin diyoruz. Consus Enerji'nin 2002 yılı sonuçlarına ilişkin sunum yapmak üzere toplandık bugün. Ben Ekim İçen Hoca, Consus Enerji'nin yatırımcı ilişkileri müdürüyüm. Sunumu bugün Genel Müdürümüz Atay Arpacıoğulları Bey yapacak. Bizlere Mali İşler Direktörümüz Muhammed Er Bey de eşlik edecek. Sunum sırasında sormak istediğiniz, iletmek istediğiniz herhangi bir konu olursa webinarın Q&A soru cevap bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz. İlk etapta kısa bir sunum bölümümüz olacak. Arkasından da belirttiğim gibi soru cevap kısmına geçebiliriz. Sunumun sonunda mümkün olduğunca tüm sorularınızı aslında cevaplamak isteriz. Çok uzatmadan Genel Müdürümüz Atay Bey'e sözü bırakıyorum.
Çok mersi Ekin Hanım. Değerli yatırımcılarımız, hissedarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Bugün 2022 yılının sonuçlarını sizlerle detaylı bir şekilde paylaşmak için toplandık. Sözlerime başlamadan önce geçen ay hepimizi çok derinden etkileyen deprem felaketiyle alakalı geçmiş olsun dilemek istiyoruz. Bunun atlatılması için kamu, özel sektör hepimiz el birliğiyle önümüzdeki dönemde tabii ki de desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çok acı bir felaketti ancak biz de ilk günden itibaren Güneydoğu'da operasyonları olan bir şirket olarak elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber edip destek yapmaya çalıştık, yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Evet, 2022 yılıyla alakalı hızlı bir üzerinden geçelim isterseniz. 2022 yılında üretim miktarlarımız bir önceki yıla göre, 2021'e göre biraz bir miktar düşüş sergilemiş olsa da hem gelirler hem FABÖK faaliyet kârlarında hem net kârda büyümeyle kapattık. Üretimlerin azalmasının bir miktar sebebi dağıtık enerjiden geldi. Bunun detaylarını açıklayacağım ama satış gelirlerimiz %50, favorimiz %26, net karımız ise %42 bir büyüme gösterdi 2021 yılına göre. 12 bölgede biz faaliyet gösteriyoruz, merkez dahil. Türkiye'de oldukça dağınık bir Türkiye'ye yayılmış bir yapımız var, bir portföyümüz var. 2022 yılında Nisan ayında halka açıldık. Biliyorsunuz şu anda da geçen yıl sonu itibariyle, 2022 yıl sonu itibariyle de yaklaşık %31,5'umuz borsada işlem görmekte hisselerimizin. İsterseniz çok hızlıca hepimiz yakından takip ediyoruz tabii ama Türkiye Enerji Piyasası da 2022 yılında 21'e göre ne tarz gelişmeler oldu? Çok üzerinden kısaca geçmek isterim. Toplam kurulu güç büyüdü. Bir sene içerisinde yaklaşık 4000 megawattlık bir artış geldi kurulu güçe. Bu artışın da önemli bir kısmı yenilenebilir enerjiden geldi. Özellikle rüzgar ve güneş. Rüzgar ve güneş yatırımları devam ediyor. Bunu görüyoruz. Ve portföyde, toplam kurulu güç portföyüyle bu tarafa doğru evriliyor. Dolayısıyla toplam yenilenebilir enerjinin kurulu güç içerisindeki payı da yaklaşık yarım puan artarak %50'nin üzerine %54,3'e ulaştı. Üretim tarafı bir miktar küçüldü. Talep kaynaklı buna diyebiliriz. Yaklaşık %1 küsur kadar küçüldü. Ama yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı arttı 2021'e göre. Bu da aslında kayda değer bir artış. Böyle toplam elektriğin tüketim üretiminin %50'sini artık yenilenebilirden karşılamaya doğru biz emin adımlarla ülkece ilerliyoruz demek çok yanlış olmaz. Son 6 yıla baktığımızda elektrik tüketimimiz büyüyor. Evet, ama 2022 yılında bir miktar bir küçülme gösterdi. Ama sonra ortalamaya baktığımızda büyüme trendi, büyüyen bir ekonomi, büyüyen bir nüfus sayesinde elektrik tüketimi artıyor. Daha dramatik bir gelişme hepimizin malumu elektrik fiyatlarında gerçekleşti. 2020 sonunda 500 lira bölü megawatt olan elektrik fiyatları 2022 sonunda 3700 liralara çıktı. Bunun önemli bir kısmı emtia fiyatları kaynaklıydı. Kontrolümüzde olmayan ülkece sebeplerden dolayı. Ancak bunun da biraz daha 2023'ün ilk yıl aylarından itibaren normalize olmaya başladığını görüyoruz. Burada bir pik yapmış gibi duruyor. Dolayısıyla bunu önümüzdeki dönemde de hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. Konsum portföyünü biraz daha yakından baktığımızda 2022 yılı 94 megawattlık kurulu güçle kapattık. Bunun 40 megawattı yenilenebilir enerji santrallerinden ki 3 adet biyokütle 1 adet de güneş santralimiz var. 54 megawattı da öz tüketime dayalı dağıtık enerji santrallerinden oluşmaktaydı. Burada da 8 tane tesisimiz var. Diğer bir operasyonumuz ise toptan ve perakende elektrik ticareti yaptığımız şirketimiz, portföyümüz bu iştiraklerden ve tesislerden oluşuyordu. Konsus hatırlarsanız 2015'te biz elektriği üretmeye başladık. Dolayısıyla oldukça genç bir portföyüz diyebiliriz. 2020 yılında da son santralimizi devreye aldık. Aslında 2022 yılında halka arz olduk. Son iki senedir de portföyün mevcut faaliyetlerine odaklandık diyebilirim. Ama özellikle bundan sonra biraz daha odağımızı büyüme, portföyümüzü büyütme, geliştirme ve çeşitlendirme olacak. Bununla alakalı da çalışmaları, adımları atmaya devam ediyoruz. Evet, 510 milyon kilowatt saat, 511 megawattlık bir üretim hacmine ulaştık. Bunu biyokütle santrallerinden ve dağıtık santrallerden, Kocaeli'ndeki dağıtık santrallerimizin şu anda faaliyette olanların tamamını kojenerasyon santralleri oluşturuyor. Ancak bundan sonra da önümüzdeki dönemde güneş santrallerinin portföyümüzün içerisindeki ağırlığını artırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle dağıtık tarafta birazdan anlatacağım. Burada gelişmeler mevcut. Biyokütle iş modelimiz biyokütlerin toplanmasını ve santralde elektrik üretilmesini kapsıyor. Bizim bir farkımız biyokütle santralleriyle birlikte toplama faaliyeti de aynı çatı altında bizde. Ciddi bir toplama ekibimiz, işte araç parkımız var. Ve ülkede de sanırım tarımsal artı, bizim odamız tarımsal artıklar, hasat sonrası tarlada kalan pamuk sapı, mısır sapı ki böylece tarım sektörümüzde de doğrudan dokunuyoruz, verimliliğini artırıyoruz. Tarlada hızların yakılmasını önleyip toprağa zarar verilmesini engelliyoruz. Ülkede de tarımsal artı en yüksek oranda kullanan biyokütle santrallerimiz, biyokütle yatırımcısı olduğumuzu veya bunlardan bir tanesi olduğumuzu söyleyebilirim. Dağıtık enerji iş modelimiz ise öz tüketime dayalı santrallerin uçtan uca hizmetini kapsıyor. Uçtan uca hizmetten kastımız bir santralin tüm analiz, tasarım, finansman, kurulumu, işletmesi, uzun vadeli bakımı, onarımı ve yönetimi bizim tarafımızdan müşteri adına gerçekleştiriyor. Dolayısıyla son kullanıcı cebinden herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan kojenerasyon santrallerimizle elektriğini, ısısını, soğutmasını tasarruflu bir şekilde sağlıyor. Artık yeni iş modelimiz, bu iş modelimizi, mevcut iş modelimizi de 2023 yılından itibaren güneş santrallerine de uygulamaya başladık. Burada da yine uçtan uca tüm finansmanla dair kurulum ve işletmeyi biz gerçekleştiriyoruz ve müşteri buradan bir tasarruf ediyor. Hem de özellikle karbon tarafında da, emisyon azaltımı tarafında da önemli avantajlara sahip oluyor. Bizim dağıtık enerjide ki bu tarz, aslında bunu enerji hizmeti deniyor, finansmanı da, kurulumu da, işletmeyi de dahil eden bir hizmet, enerji hizmeti. Türkiye'nin en büyük enerji hizmet firması olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İsterseniz finansal sonuçlara biraz daha yakından baktığımızda 2022 yılında bir önceki yıla göre bahsetmiştim %51 oranında gelirlerimiz arttı, 560 milyon liraya ulaştı. Net dönem kârı da %42'lik bir artış oranıyla 47 milyon liraya ulaştı. Burada geçen çeyreğe göre net kârımızda bir miktar azalma oldu. Bu da vergi gelirlerinden, artanmış vergi gelirlerinden olan bir azalıştan dolayı burada bir azalış gerçekleşti. Ancak geçen seneye göre net dönem kârımızda artırma başarısını gösterdik. Favörümüz de, faaliyet kârlılığımız da artıyor. 165 milyon lirayla kapattık 2022 yılını. Net borç bölü favör oranlarımız da biraz daha son 2-3 yıldır paralel bir trendle devam ediyor diyebiliriz. Ama geçmişe göre çok daha düşük, makul, hatta sektör ortamlarında biraz daha altında bir oranlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İş modellerinin getirdiği gelirlerin kırılımına baktığımızda tabii birinci sırada biyokütle yer alıyor. Önemli bir kısmı biyokütleden geliyor ama %77'si gelirlerimizin yenilenebilir enerjiden geliyor. İkinci tarafta dağıtık enerji ve elektrik ticareti faaliyetlerimiz gelirlerin geldiği iş kolları olarak sıralamada yerini aldı. FAVÖK tarafına baktığınızda ise gelir FAVÖK'ün, FAVÖK kârlığının %81'i yenilenebilir enerji faaliyetlerinden geldi. Geri kalanı da yine dağıtık enerji ve elektrik ticareti olarak sıralandı. Bir önceki yıla göre karşılaştırdığımızda biyokütle iş kolumuz, güneş iş kolumuz, elektrik ticareti iş kolumuz hepsinde hem gelirlerde hem de FAVÖK'te bir artış meydana geldi. Dağıtık enerji tarafında bir miktar küçülme var. Hem gelirlerde hem FAVÖK'te. Bunun da ana nedeni, hatırlarsınız, 2022 yılının özellikle ilk çeyreğinde doğal gaz kısıtlamaları ile karşılaşmıştık. Buradan bir bu üretim santrallerinin, çünkü mevcut kojenerasyon santrallerimiz doğal gazı kullanıyor enerji üretmek için, elektrik ve ısı üretmek için. Burada bir miktar üretim miktarlarımız azaldı. Bir de tabii tavan fiyat, elektrik tarafında uygulanan tavan fiyat uygulamasından dolayı elektrik fiyatları doğal gazdaki artışı kadar yükselmedi. Dolayısıyla orada da biraz marjlarda kısıtlı bir miktar olsa düşüş yaşandı. Ancak bunun son aylarda biraz daha normal seyrine geldiğini görebiliyoruz. Herhalde piyasa önümüzdeki dönemde biraz daha normalleşmeye başlayacak. Bu da elektrik fiyatı ve doğalgaz maliyeti arasındaki makas açısından konuşuyorum. İş kollarının biraz daha detaylı incelediğimizde Söke ve Mardin biyokütle santrallerimiz yüksek kapasite kullanım oranlarıyla çalıştı. Özellikle Mardin'e baktığımızda %93 kapasite kullanımı oranı ki biyokütle sektöründe herhalde liderliği elinde tutuyor diye ben tahmin ediyorum. Mardin biyokütle santralimiz 2021 yılında verim arttırıcı bir revizyon yapmıştık. Bunun etkilerini 2022 yılında gördük. Aynı benzer revizyonu 2022'nin son çeyreğinde Söke santralimizde gerçekleştirdik ve artık benzer kapasite kullanım oranını önümüzdeki yıl Söke santralinde de görmeyi umut ediyoruz. Benzer şekilde Şanlıurfa'daki santralimizin emre amadeliği kapasite kullanım oranı istediğimiz seviyede değildi bir süredir. Bununla alakalı bir yatırıma giriştik, bir revizyon planı yaptık. Bununla alakalı bir yatırıma giriştik ve bu yatırımın da tamamlanmak üzere artık test çalışmalarına başladı. 2023 yılından itibaren de buradaki kapasite kullanım oranlarında da bir artış açıkçası hedefliyoruz. dağıtık enerjide üretim miktarlarının bir miktar düştüğünden bahsetmiştik. Doğal gaz kısıtlamaları sene başındaki ve yıl boyunca süren elektrik tavan fiyat uygulamaları nedeniyle. Birim tabii elektrik fiyatlarının artışından dolayı birim enerjideki hizmet gelirlerimiz arttı. Zaten kaçınılmazdı. Ancak hem üretim miktarının biraz azalması hem de aradaki fiyat makasının biraz daralmasıyla FAVÖK'te bir azalış gerçekleşti 2022 yılında. Dediğim gibi son birkaç aydır burada bir normal, uzun vadeli normallere dönüş gözlemliyoruz. Umuyorum yılın geri kalanında da bu trend bozulmadan devam eder. Güneş tarafında 2022 yılında üretim biraz azaldı. Ancak bu tamamıyla ışıma kaynaklı. 2021 yılı çok yüksek ışımanın, çok fazla güneşin olduğu bir seneydi. Yenilenebilir enerjide bu tarz bizden kaynaklanmayan, tamamıyla doğadan kaynaklanan tabii dengesizlikler, anomaliler oluyor. Buna rağmen biz bu ışınımda da yüksek bir üretim gerçekleştirdik. Çünkü burada biliyorsunuz bir güneş takip sistemimiz var. Ki lisanslı ilk tesis güneş takip sistemini kullanan ve kurulu güç başına da oldukça yüksek veya en yüksek üretim yapan birkaç tane tesisten bir tanesi Mardin Güneş Santrali'miz. Burada da YEKTEM kapsamında olduğu için birim gelirlerde üretim başına birim üretim başına gelirimizde de bir artış gerçekleşti. Güneş tarafında 2023'te de nispeten sabit öngörülebilir bir üretim performansına devam etmeyi hedefliyoruz. Evet, bahsettim. 2022 sonrasının hedefi, hikayesi bizim için gayreti büyüme tarafında olacak. Portföyümüzü büyütmek ve çeşitlendirmek üzere 2022'de bunun çalışmalarına yoğun bir şekilde başlattık, tohumlarını attık ve yatırımlara da, planlanan yatırımlara da başladık. Bunlardan bir tanesi biyokütle içerisindeki, tesislerimizin içerisindeki yardımcı kaynak mevzuatı kapsamındaki güneş santral eklemeleriydi. Bunların Söke ve Mardin için yatırımları başladı 2022 yılında ve tahminim 2023'ün ikinci çeyreğinin başlarında bir aksilik olmazsa santraller devreye girecek. Tabii mevzuatta da bu arada değişiklikler oldu. Hibrit yatırımlarına, yardımcı kaynak yatırımlarına bir sınır getirilmişti. Kurulu gücün %15'ine kadar kurabiliyordunuz. Buradaki sınır kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra Mardin santralimiz için biz ilave bir kapasite başvurusunda bulunduk. Hibrit buradaki yardımcı kaynak kapasitesini 10 megawata çıkarmak üzere. Buradaki süreci takip ediyoruz. İzin sürecini takip ediyoruz. İzin süreci sonlanırsa da burada da 2023 yılında yatırıma başlamayı hedefliyoruz. Dağıtık enerjide de yatırımlarımız devam etti. Bunlardan 2022 yılında bir tanesi mevcuttaki Bamit'te bulunan, Bamit'in içerisinde bulunan kojenerasyon tesisimizin kapasitesinin artırılmasıydı müşteri talebi doğrultusunda. Bunun sürecine başladık. İzin süreçlerine, yatırım süreçlerine. Bu devam edecek. 2023'te bunu tamamlayacağız. Diğer taraftan da ilk dağıtık GES yatırımımıza başladık. Bu bir tekstil fabrikasının çatısı. Bu dağıtık GES tarafında, öz tüketime dayalı dağıtık GES tarafındaki ilk yatırımımız ve şu anda da tamamlanmak üzere ve onu da ikinci çeyreğin içerisinde başlarında devreye almayı hedefliyoruz. Dağıtık GES tarafında diğer bir gelişme de bu rapor sonrası bir gelişme. Tabii buradaki yani dağıtık enerjideki öz tüketime dayalı dağıtık enerjideki hikaye bir tasarruf ortaya koymak. tasarruf özel sektörde olduğu ihtiyacı özel sektörde olduğu kadar kamu tarafında da mevcut. Hatta kamu tarafında daha da fazla olabiliyor. Bu kapsamda kamudan da bazı girişimler var. İşte bunlardan bir tanesi de Kahramanmaraş'ta açılan bir gelir paylaşım modeliyle GES'in yapımı, kurulumu ve işletilmesi ihalesini. Burada biz başarılı olduk ve buna ilişkin de sözleşmeyi imzaladık. Tabii sözleşmeyi imzaladıktan sonra maalesef deprem felaketi meydana geldi. Buradaki süreçlerde bir miktar gecikme tabii kaçınılmaz. Ancak yine de 2023 yılın içerisinde biz bu santrali, zaten çok da büyük bir kapasite değil, biz bu santrali eğer her şey yolunda giderse, bölgedeki hayatta biraz normale dönmeye, en azından kamu tarafında normale dönmeye başladığında bunu devreye almayı hedefliyoruz. Tabii bununla da kalmayıp dağıtık enerjide 200 megawata yakın bir proje geliştirme, müşteri görüşmesi veya işte sözleşme müzakeresi, iş geliştirme tarafında yoğun bir çalışma mevcut. Buradan kayda değer bir miktar da proje almayı ve 2023-24 yıllarına buradan bir büyüme gerçekleştirmeyi açıkçası hedefliyoruz. Diğer tabii dağıtık enerji tarafında kendi lisanslı santrallerimiz için de bazı lisans santral yatırımları için de bazı girişimlerde bulunduk. Biliyorsunuz 2022'nin sonunda depolamalı bütünleşik üretim mevzuatı kapsamında böyle bir yönetmelik çıkarıldı ve bu kapsamda da biz iki adet noktada depolamalı bütünleşik üretim kapasitesi için, güneş santrali kapasitesi için başvurularımızı gerçekleştirdik. Bu çok, bir çok yoğun bir ilgi vardı. Yani çok yoğun bir başvuru oldu. Bunların sürecini takip edeceğiz. Herhalde 2000 önümüzdeki aylarda burada bazı gelişmelerle birlikte bakıyor olacağız. Sadece yurt içi değil, bizim hedefimizde yurt dışı da var. Portföyümüzü üretim tarafını bir taraf şekillendirirken, dönüştürürken aynı zamanda coğrafi olarak da çeşitlendirmeye, büyütmeye çalışıyoruz önümüzdeki dönem için. Bunlardan bir ilk adımı Karayipler'de atmıştık. Ana hissedarımız Yatırım Holding'in liman grubunun aktif olduğu, çok aktif olduğu Karayipler bölgesinde bir ada ülkesiyle geçen sene bir ön anlaşma imzalamıştık. Tabii orada da süreç biraz uzadı çünkü seçim sürecinden geçtiler ama 2023 tarafında nihai imtiyaz sözleşmesi için artık bunu sonlandırmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karayipler'in yanı sıra Avrupa'da da çeşitli seçtiğimiz lokasyonlarda, ülkelerde proje geliştirmeye, değerlendirmeye devam ediyoruz. Burada da belli fırsatlar var. Bunları da önümüzdeki dönemde değerlendirmek ve yatırım adına adım atmak istiyoruz. Kısaca tekrar söylemek gerekirse artık portföyün önümüzdeki dönemde büyümesi yolunda hem yurt içinde hem yurt dışında çeşitli iş modelleriyle yeni projeler almak, bunları yatırma ve tesise dönüştürmek için gayretle çalışmaya ve değerimizi bu şekilde artırmaya odaklandık. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. 2022'yi özetlemeye çalıştım. Biraz da gelecek döneme ilişkin hayallerimizden, düşüncelerimizden bahsettim. Bu kapsamda tabii ki de eğer sorularınız varsa bunları da ben veya ekibim cevaplandırmaktan memnuniyet duyarız. Sözü size bırakıyorum Ekin Hanım.
Teşekkürler Atay Bey. Ben de özetle sağlıklı ve hızlı büyüme için tüm iş kollarımızla, ekip arkadaşlarımızla 2022 yılında büyük bir özveriyle çalıştığımızı ifade etmek isterim. 2023'te de bu tempoyla devam edeceğiz çalışmalarımıza. Atay Bey'in belirttiği gibi soruları olan değerli yatırımcılarımız isterse bize Q&A bölümünden gönderebilir. Yanıtlamak isteriz bunları. O yüzden bir fırsat tanımak istiyorum bir dakika sizlere. Gelen sorulardan başlayabiliriz de Atay Bey isterseniz.
Buyurun.
İlave soru olursa şöyle bir soru gelmiş, okumak isterim. Dağıtık güneş alanında büyüme öngörmektesiniz. Buradaki gelişmelerden bahsedilebilir mi? Daha detaylı bilgi sanırım isteniyor.
Ya açıkçası şimdi tabii ki de yani orada bir mevcut yatırımını sürdürdüğümüz işte bir tesis var. Kapasitesi 2 küsur megawatt civarlarında bir aldığımız yeni başlayanı hedeflediğimiz bir kamu kurumunun tesisi var. Ama geriden de gelen GES tarafında bir proje geliştirme, yoğun bir proje geliştirme faaliyeti var. Tabii o tarafın tamamıyla hangi müşterilerin, müşteri adı, potansiyel müşteri adı da vermek çok doğru olmaz. Dolayısıyla burada biraz yuvarlak geçeceğim, kusura bakmasın soruyu soran değerli yatırımcı. Ancak orada da bizim hedefimiz dediğim gibi 2023 yılında en azından birkaç tane daha sözleşmeye imza atıp buradaki yatırım süreçlerine başlayabilmek. Ama hedefimiz yani büyümenin önümüzdeki dönemdeki büyümenin bir kısmının kayda değer bir kısmının dağıtık enerjideki projelerden gelebileceğini söyleyebilirim.
Diğer bir soru da yanıtlamak isterseniz, geçen çeyreğe göre net kâra biraz düşüş yaşanmış. Bunun sebebi nedir? Detay alabilir miyiz?
Burada bir ertelenmiş vergi gelirinin ortadan yok olması var. Dolayısıyla buradan bir net kârda çeyrekten çeyreğe azalış oldu. Asıl sebebi açıkçası odur.
Başka soru göremiyorum ben. Yine bir beklemek istedim. Başka soru göremiyorum. Ben bütün katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Panelimizi de sonlandırabiliriz. 2023 yılının ilk çeyreğinde görüşmek üzere.